Anna Karenina, Tolstoy, 10. kaset, 1. yüz, sayfa 982. Ağabeyinin ve Katavasov'u ikna etmesinin olanaksız olduğunu görüyordu. Onların düşüncelerini kabul etmesi daha da olanaksız geliyordu. Destekledikleri az kalsın onun mahvına neden olacak aklın aynı gururuydu. Ağabeyi de dahil birkaç düzine insanın Moskova'ya gelen birkaç yüz gevize gönüllünün sözlerine dayanarak kendilerinin ve gazetelerin halkın düşünce ve iradesini, üstelik öç alma ve cinayet biçiminde belirtmeye hakları olduğunu söylemelerini kabul edemiyordu. Lenin bunu kabul edemezdi. Çünkü içinde yaşadığı halkta hiç böyle düşünceler görmüyordu. Kendinde de bulamıyordu bunları. Kendini Rus halkından başka biri olarak görme elinden gelmezdi. Özellikle toplumun genel çıkarının nerede olduğunu bilmiyor, bilemiyordu. Ama bu çıkarın ancak herkese açık edilmiş olan çıkar yasasına noktası noktasına uyularak elde edileceğini biliyordu. Bu yüzden de savaşı isteyemez, sonuçta nasıl bir düzen getirirse getirsin onu yüceltemezdi. O Mihailiç'le ve düşüncesini Varyaglar açığı ara söylencesinde dile getiren tüm halkla birlikte sahip olun ve bizi yönetin. Sevinçle boyunduruğunuza gireriz. Her türlü işe, her türlü alçaltılmaya, her türlü özveriye katlanacağız. Ama ne yargılayacak ne de karar vereceğiz, diyordu. Şimdi de Sergei Ivanoviç'e inanmamız gerekirse, halk böylesine pahalıya satın aldığı hakkından vazgeçiyor mu acaba, diye düşündü Levin. Levin ayrıca kamuoyu yanılmaz bir yargıçsa eğer, ihtilalin ve komünün de Slavların yararına girişilen hareket kadar yasal olduğunun kabul edilmesi gerektiğini söylemek istiyordu. Ama bunlar hiçbir şey kesin bir biçimde sürdürülemeyecek düşüncelerdi. Tartışılmaz gibi görünen tek şey şu anda bir tartışmanın Sergei Ivanoviç'i kızdırabileceği ve şu anda tartışmanın iyi bir şey olmadığıydı. Lenin sustu. Kümelenmekte olan bulutları dostlarına göstererek çok geçmeden eve dönmenin tedbirli bir davranış olacağını belirtti. Prensle Sergei Ivanoviç arabayla döndüler. Ötekiler aceleyle yürüdüler. Bulut bazen açılarak bazen kararak öylesine hızla ilerliyordu ki yağmur bastırmadan önce eve varmaları için hemen hemen koşmaları gerekti. Kömür dumanı gibi kapkara olan öteki bulutlar olağanüstü bir hızla koşuşturuyordu gökyüzünde. Eve varmalarına 200 adım daha kalmıştı. Sağanak şeklinde bir yağmur her an bastırabilirdi. Rüzgar artıyordu. Çocuklar korku ve neşeyle çığlıklar atarak önden koşturuyorlardı. Darya Aleksandrovna çocukları gözden yitirmeden koşmaya başlamıştı. Erkekler ise şapkalarını tutarak kocaman adımlarla hızlı hızlı yürüyorlardı. İri bir yağmur damlası olunun kıyısına çarptığında merdivenin önüne gelmişlerdi. Çocuklar arkalarını büyüklerle neşeli neşeli konuşarak saçağın altına koşup sığındılar. Levin holde karşılaştığı Agafya Mihailovna'ya "Katerina Aleksandrovna nerede?" diye sordu. Yaşlı hizmetçi kadın battaniye ve şallarla önlerinden gidiyordu. "Sizinle birlikte olduğunu sanıyorduk," diye yanıt verdi. "Peki ya Mitya?" "Herhalde Kolokta'dır. Dadı da onlarla birlikte." Levin battaniyeyi kaptı ve fırladı. Bu çok kısa süre içinde bulutlar güneşi çoktan örtmüştü. Ortalık güneş tutulmuş gibi karanlıktı. Rüzgar kudurmuşçasına elinden gelen her şeyi yapmak ister gibi Levin'i durduruyor, ıhlamurların yaprak ve çiçeklerini kopararak ak ağaçlarının açık renk dallarını çıplak bırakıyor, tüyünü bir yana eğiyordu. Kadınlar tiz çığlıklar atarak bahçeyi boylu boyunca geçip hizmetçi yapılarının saçaklarının altına sığınmaya koşuyorlardı. Uzakta sağanağın ak örtüsü şimdiden ormanı, tarlaların bir bölümünü örtüyor, hızla Koloko yaklaşıyordu. Hava küçük damlalar halinde yere düşen yağmurun kokusuyla dolmuştu. Lenin başını önüne eğmiş, battaniyeye asılan rüzgarla boğuşarak koşarak Koloko yaklaşıyordu. Meşalenin arkasında beyaz bir şey fark ettiği anda her yer birden aydınlanıverdi. Ayaklarının altındaki toprak alev aldı. Başının üstündeki gök kubbe çatırdadı. Işıktan körleşen gözlerini yarı aralayarak şu anda onu Kolok'tan ayıran kalın yağmur tabakasının arasından dehşetle görünüşü değişmiş olan meşe ağacının yeşil tepesini gördü önce. Yıldırım mı düştü acaba diye ancak düşünmüştü ki ormanda kocaman bir ağacın çatırdadığını duyduğu anda meşenin tepesi yok oluverdi. Şimşeğin ışığı, gök gürültüsünün sesiyle bedeninin buz gibi kesildiğini hissetmesi Levin'i dehşete düşürmüştü. "Tanrım, tanrım, onların üstüne düşmemiştir inşallah," diye bağırdı. Meşenin en sevdiği canlıların üstüne düşmemesi ve onların ölmemiş olmamaları için yaptığı yakaraların ne kadar anlamsız olduğunu bilmesine karşın sürekli olarak aynı yakarayı yinelemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Karısıyla dadının her zaman durdukları yere koştu. Onları bulamadı. Kurunun öteki ucunda yaşlı bir ıhlamur ağacının altındaydılar ve ona sesleniyorlardı. Koyu renk giysili, eskiden açık renkli giysileri, iki kişi bir şeyin üzerine doğru eğilmişlerdi. Kitty ile dadıydı bunlar. Yağmur dinmiş, hava açılmaya başlamıştı. Levin yanlarına geldi. Dadının eteklerinin uçları kuruydu ama sırılsıklam olan Kitty'nin giysisi bedenine yapışıyordu. Yağmur dinmiş olmasına karşılık onlar hala fırtına patlamadan önceki gibi duruyorlardı. Her ikisi de ayakta durmuş, yeşil örtülü küçük arabanın üzerine abanmışlardı. Levin içine su dolmuş çizmelerin içinde bata çıkı onlara doğru koşarak ''Yaşıyorsunuz, sağ salimsiniz ha, Tanrı'ya şükür'' dedi. Kitty kızarmış ıslak yüzünü ona doğru çevirmiş, şekli bozulmuş şapkasının altından çekingen çekingen gülümsüyordu. Levin karısına öfkeli, ''Utanmıyor musun hiç? Nasıl bu kadar tedbirsiz olabiliyorsun anlamıyorum.'' diye çıkıştı. Kitty özür dilemeye başladı. ''Yemin ederim benim suçum yok. Çocuk ağlamaya başlayınca gitmek üzereydik. Altını değiştirmek gerekti. Tam bitirmek üzereydik ki.'' Mitya sağ salim uyuyordu. ''Neyse Tanrı'ya şükür ne dediğimi bilmiyorum.'' Islak bezleri topladılar, dadı çocuğu arabadan kucağına aldı, Levin karısının yanında yürüyor, Kitty de onun öfkesini gidermek için elini sevgiyle sıkıyordu. Levin bütün gün boyunca yalnızca görünüşte katıldığı çeşitli konuşmalar yüzünden dalgınlaşmış, duyduğu hoşnutsuzluğa karşı yüreğinin sevinçle dolup taştığını hissediyordu. Yağmurdan sonra dolaşmaya çıkılamayacak kadar nemliydi hava. Ayrıca yağmur bulutları henüz tümüyle dağılmamış, gökyüzünde bir o yandan bir bu yandan kayarak, ortalığı karartarak, kimi zaman şimşeklerle aydınlatarak geçip gidiyorlardı hala. Herkes günün kalan bölümünü evde geçirdi, artık kimse tartışmıyordu. Tersine yemekte herkesin keyfi yerine gelmişti. Katavasov önceleri onunla yeni tanışan herkesin çok hoşuna giden ilginç şakalarıyla bayanları neşelendirdi. Ama sonra Sergey Ivanovich'in üstelemesiyle, kara sineklerin dişileriyle erkeklerinin karakter, hatta görünüş farklılıkları ve yaşam biçimleri üzerine yaptığı çok ilginç gözlemlerini anlattı. Sergey Ivanovich de çok neşeliydi. Çaydan sonra kardeşinin isteği üzerine doğu sorununun geleceği üzerinde görüşlerini anlattı. Bunu öyle basit, öyle güzel açıklıyordu ki herkes kendinden geçmiş onu dinliyordu. Yalnız Kitty sonuna kadar kalamadı. Mitya'nın banyosu için çağırdılar onu. Kitty gittikten birkaç dakika sonra Levin'i de çocuk odasına çağırdılar. Levin konuşmayı kaçıracağını üzülerek aynı zamanda da endişeyle çayını bırakıp kalktı. Çünkü onu ancak çok önemli durumlarda çocuk odasına çağırırlardı. Sergey Ivanovich'in 40 milyon Slav'ın özgürlüğüne kavuşmasından ve Rusya ile birleşmesinden sonra Slav dünyasının nasıl bir yeni çağ açmak zorunda olduğu konusunda söylediklerini sonuna kadar dinleyememişti. Kendisini neden çağırdıklarını merak edip endişelendiği halde bu olay onu daha çok ilgilendiriyor ve düşündürüyordu. Salondan çıkıp da yalnız kalır kalmaz sabahki düşüncelerini anımsadı. Ruhunda olup bitenlerin yanında Slav unsurunun dünya tarihindeki önemi üzerindeki düşünceler ona öyle değersiz göründü ki tüm onu bir anda unutuverdi ve o sabahki ruhsal durumuna döndü. Eskisi gibi düşüncelerinin gidişini anımsayamıyordu artık. Hem gerekli değildi bu. Birden ona yol gösteren düşüncelerine bağlı bir duyguya kapıldı yine. Bu duygunun ruhunda eskisinden daha canlı ve daha belirgin olduğunu anladı. Şimdi artık eskiden gerçek duyguya geçebilmek için kendine avuntular yarattığı zaman duyduklarını hissetmiyordu. Tersine içindeki neşe ve huzur duygusu şimdiye dek hiç olmadığı bir biçimde canlıydı ve düşünce onun ardından yetişemiyordu. Taraçayı geçti. Karanlığa başlayan gökyüzünde beliren iki yıldıza baktı. Birden anımsadı. Evet, gökyüzüne bakarken gördüğüm kubbenin bir yanılgı olmadığını düşünmüş ama düşüncemi tamamlayamamıştım. Kendi kendimden bir şeyler gizliyordum diye düşündü. Bu ne olursa olsun onu çürütemem. İyice düşünmem gerek. O zaman her şey belirginleşir. Çocuk odasına girerken kendi kendisinden gizlediği şeyi anımsadı. Şu düşünceydi bu. Tanrı'nın varlığının en sağlam kanıtı, insanlara iyiliği ilham etmesi ise bu ilham neden yalnızca Hristiyan kilisesine verilmiştir? Yine iyiliği savunan, iyilik yapan Budistlerin, Müslümanların inançlarıyla bu ilham arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu sorunun yanıtını bulduğunu sandı ama bunu dile getirmeye zaman bulamadı. Kitty kollarını sıvamış küvetin yanında duruyordu. Çocuk küvetin içinde oynuyordu. Kitty kocasının geldiğini duyunca başını ona doğru çevirdi ve gülümseyerek çağırdı. Bir eliyle sırt üstü yatmış tepinen bebeğin başının altından tutmuş, öteki eliyle onu süngerle yıkıyordu. Kocası yanına gelince, ''Bak bak'' dedi. ''Agafya Mihailovna haklı, tanıyor.''
Olay Lydia'nın ilk kez yakınlarını tanımaya başlamasıydı. Lee'nin oraya gelir gelmez deneye başladı ve başarıyla sonuçlandı. Denemek için özellikle çağrılan aşçı kadın çocuğa doğru eğildi. Çocuk kaşlarını çattı, hoşnut olmamış gibi başını salladı. Sonra Kitty üzerine eğildi. Lydia'nın yüzünde gülücükler açtı. Küçük ellerini süngere dayadı ve dudaklarını öyle neşeyle şaplattı ki yalnız Kitty ile Dadı değil, Levin de hayran kaldı. Çocuğu banyodan çıkardılar, duruladılar, bir havluya sarılıp kuruladılar. Sonra keskin çığlıklar atmaya başlayınca annesine verdiler. Kitty kucağında meme yemen çocukla her zamanki yerine rahatça oturduktan sonra kocasına "Sonunda onu sevmeye başladığına çok sevindim," dedi. "Çok sevindim. Ona karşı hiçbir şey hissetmediğini söylediğinde üzülmeye başlamıştım." "Böyle mi?" dedim. "Yalnızca düş kırıklığına uğradığımı söyledim." "Nasıl? Neden uğradın?" "Onun yüzünden değil, duygularım yüzünden böyle bir duyguya kapıldım. Daha fazlasını bekliyordum. İçinde hoş bir şaşırtmaca gibi yeni bir duygunun açılacağını umuyordum. Birden bunun yerine bir tiksinti, bir acıma." Kitty çocuğun üzerinden bakarak Mitya'yı yıkarken çıkardığı yüzükleri ince parmaklarına takarken onu dikkatle dinliyordu. "Özellikle de zevkten çok korku, acıma duymuştum. Bugün fırtına sırasında çektiğim korkudan sonra onu ne kadar çok sevdiğimi anladım." Kitty'nin yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı. "Çok mu korktun?" dedi. "Ben de korktum. Ama şimdi geçtikten sonra bunu daha iyi anlıyorum. Gidip meşeye bakacağım. Katavasov ne kadar da sevimli. Genel olarak gün iyi geçti sayılır. İsteyince... Sergey Ivanoviç'e karşı öyle kibar oluyorsun ki. Neyse, yanlarına git. Banyodan sonra burası çok sıcak olur. Bütün bu buharlar..." Levin odadan çıkıp da yalnız kalınca yeniden bazı yanları açıklığa kavuşmamış gibi görünen düşüncelerini anımsadı. Seslerin duyulduğu salona gideceği yerde taraçada durdu. Parmaklar dirseklerini dayayıp gökyüzüne baktı. Güneyde baktığı yerde hava iyice kararmıştı. Bulut yoktu ama bulutlar karşı taraftaydı. Şimşek çakıyor, uzaklardan gök gürültüleri duyuluyordu. Levin ıhlamur ağaçlarından bahçeye düşen düzenli su damlalarının sesini dinliyor, çok iyi tanıdığı gökyüzünde bir üçgen çizen üç yıldıza, bunların arasından geçen saman yoluna bakıyordu. Her şimşek çakışında usta bir elle atılmış gibi yalnız saman yolu değil, bütün yıldızlar ortadan yok oluyor ama hemen yine aynı yerlerinde beliriveriyorlardı. Yanıtını henüz bilmediği ama ruhunda hazır olduğunu hissettiği soruyu aklından geçirdi. Beynini durduruyor. Evet, Tanrı'nın varlığının en kesin ve en sağlam kanıtı dünyaya vahiy yoluyla bildirilen iyilik yasalarıdır. Bunu içimde hissediyorum. Böylece elimden geldiği kadar kendimi kilise denilen inananlar toplumuna bağlayarak onların varlığını kabul ediyorum. Peki ya Yahudiler, Müslümanlar, Konfüçyüs'e inananlar, Budistler, onlar nedir? Tehlikeli bir soruydu bu. Bu yüzlerce, yüzlerce milyon insan yaşama anlam veren o yüce mutluluktan yoksun mu bırakılmışlardır? Levin düşüncelere daldı ama hemen kendini toparladı. Ben ne soruyorum böyle? İnsanlığın çeşitli dinlerden olan bütün inananlarının kutsal varlıkla aralarındaki ilişkiyi merak ediyorum. Tanrı'nın bütün o güzelli yönleriyle dünyadaki herkese görünüp görünmediğiyle ilgileniyorum. Ne yapıyorum ben? Bana yüreğime aklın açıklayamayacağı kesin bir bilgi verildi. Bense onu akıl yoluyla açıklamak, sözcüklerle anlatmak istiyorum. Yıldızların yer değiştirmediklerini bilmiyor muyum? Bir akça ağacın en üst dalının arkasında az önceki yerini değiştirmiş olan parlak, açık bir gezegene bakıyordu. Ama yıldızların hareketine bakarak dünyanın döndüğünü hayal edemiyorum. Bu yüzden de yıldızların yer değiştirdiklerini söylerken haklıyım. Dünyanın bütün karmaşık ve çeşitli hareketlerine hesaba katılmış olsaydılar, gökbilimciler bir şey anlayabilir, bir şey hesaplayabilirler miydi? Gök cisimlerinin uzaklıkları, ağırlıkları, hareketleri, yer değiştirmeleri konusunda çıkardıkları, insanı şaşırtan sonuçların tümü de yalnızca gök cisimlerinin hareketsiz dünya çevresindeki gözle görülemeyen hareketlerine dayanmaktadır. Şu anda benim gözümün önünde olan, yüzyıllardan beri milyonlarca insanın gözlerinin önünde de olmuş, hep aynı ve değişmeyecek olan, her zamanda kontrol edilebilen hareket budur. Gök bilimcilerinin, görülen gökyüzünün enlem ve boylamları arasındaki gözlemlerine dayanmadan çıkarmış oldukları sonuçlar ne kadar sağlıksız ve belirsizseler, aynı şekilde Hristiyanlığın bana açık ettiği, herkese göre aynı olmuş ve olacak olan, ruhumda her zaman kontrol edebileceğim iyilik kavramına dayalı olmayan sonuçlarım da o derecede sağlıksız ve belirsiz olacaklardır. Öteki inananlar ve onların kutsal varlıkla ilişkileri konusuna gelince, Bu soruyu sormaya ve çözüm aramaya hakkım yok. Aynı yoldan salona giden Kitty birden, "Aa, hala burada mısın?" dedi. "Neyin var? Canım bir şeye mi sıkıldı?" diye sordu. Ona yıldızların ışığında dikkatle bakarak. Yıldızları karartan bir şimşek yüzünü yeniden aydınlatmamış olsaydı, Kitty yine de onun yüzünü iyice göremeyecekti. Kocasının yüzünü dikkatle inceledi. Onun sakin ve neşeli olduğunu görünce gülümsedi. Levin, "Anlıyor, neyi düşündüğümü biliyor. Onu söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Evet, bunu ona söyleyeceğim," diye düşündü. Ama tam o anda Kitty ağlamaya başladı. "Kostya, canım, bana bir iyilikte bulun," dedi. "Köşedeki odaya git bak bakalım. Sergey Ivanovich'in odasını hazırlamışlar mı? Yeni lavabo koymuşlar mı?" Levin doğrularak karısını öptü. "Giderim elbet," dedi. Kitty uzaklaşınca, "Hayır, ona hiçbir şey söylememeliyim. Benim için gerekli önemli bir giz bu. Sözcüklerle anlatılamaz," diye düşündü. Bu yeni duygu tıpkı babalık duygusu gibi beni değiştirmedi. Beni mutlu etmedi. Sandığım gibi beni birdenbire aydınlatmadı. Hiç de şaşırtıcı olmadı. İnanç mıdır, inanç eksikliği midir, nedir bilmiyorum. Ama bu duygu içime farkında olmadan acılarla birlikte giriverdi ve oraya sağlam bir biçimde yerleşti. Arabacı Ivan'a yine kızacağım. Yerli yersiz tartışmayı sürdüreceğim. Ruhumun derinlikleriyle başkaları arasında, hatta karımla aramda bile yine aynı duvar olacak. Korkuyla hafifçe irkilsem bile yine onu suçlayacağım. Sonra da üzüleceğim. Yine neden yakardığımı akılcı yolla anlayamayacağım ama yine de yakaracağım. Bununla birlikte şu anda yaşamım, bütün yaşamım, başıma gelebilecek herhangi bir şeyden bağımsız olarak eskiden olduğu gibi yine anlamsız olması bir yana, oraya irademle sokabildiğim tartışılmaz bir iyilik anlamıyla doldu. Kitabın sonu. 25 Haziran 2003, sayfa 991.